Ayrım 2. Ayaklı Bela, Semi Makkoer. 2. Bölüm. Geri tepme. Ne yapıyorsun diye sordu Şebli. Bir elinde bir çift spor ayakkabı, diğerinde kirli bir don odanın ortasında durmuştu. Temizlik desem diye sordum. Şat bardaklarını bulaşık makinesine sokarken. Onu görebiliyorum ama neden? Gülümsedim. Sırtım Şebli'ye dönüktü. Canımı okuyacaktı. Misafirim gelecek. Güvercin. Ne? Abi Şeb, Abi'yi davet ettim. Kanka yapma. Şu işin içine etme. Ne olur bak. Arkama dönüp kollarımı göğsümün üstüne kavuşturdum. Denedim Şeb, denedim ama bilemiyorum. Omzumu siktim. Onda bir şeyler var. Kendimi tutamadım. Şebli dişlerini sıktı. Sonra da ayaklarını vura vura odasına gidip kapıyı çarptı. Bulaşık makinesini doldurmayı bitirip etrafa görünür bir yerlerde prezervatif paketi kalmış mı diye kontrol etmek için koltuğun çevresinde dolaştı. Öyle durumlarda açıklama yapmak hiç eğlenceli olmuyordu. Bu okuldaki güzel kızların iyi bir yüzdesini halletmiş olduğum sır değildi. Ama daireme geldiklerinde onlara bunu hatırlatmaya gerek de yoktu. Her şey nasıl gösterdiğinizle ilgiliydi. Ama güvercine gelince onu koltuğuma yatırabilmek için asparagas reklamdan çok daha fazlası gerekecekti. Bu noktada stratejim adımları tek tek atmaktı. Eğer sonuca odaklanırsam bütün süreci bir anda berbat edebilirdim. Detayların farkına varıyordu. Ben bile ondan saf sayılırdım. Çok daha saf. Bu operasyon son derece hassas dengeler üzerine kuruluydu. Ön kapının açıldığını duyduğumda odamda kirli çamaşırlarımı ayıklıyordum. Şebli onu ön kapıda karşılayabilmek için genellikle Amerika'nın arabasının gelip gelmediğini dinlerdi. Hanım evladı. Fısıldaşmalar. Ardından da Şebli'nin kapısının kapanması beklediğim işaretti. Ön taraftaki odaya yürüdüm ve işte orada oturuyordu. Gözlük takmıştı. Saçını olduğu gibi kafasının üstüne yığmış ve bir ihtimal pijama olan bir şeyler giymişti. Kirli çamaşır sepetinin dibindeki küflenmekte olan bir şeyi alıp üstüne geçirmiş olsa şaşırmazdım. Kahkahalarla gülmeye başlamamak o kadar zordu ki. Daha önce hiçbir kadın bir kere bile daireme bu şekilde giyinip gelmemişti. Dairemin kapısı neler görmüştü neler. Kot etekler, elbiseler, hatta bir defasında ip bikininin üstüne geçirilmiş şeffaf bir elbise ve birkaç defada elbise niyetine kullanılmış makyaj ve sim losyonu. Ama hiç pijama görmemişti. Görünüşü daireme gelmeyi neden bu kadar kolay kabul ettiğini anında açıkladı. Beni kendisinden tiksindirerek başından savmaya çalışıyordu. Eğer o haliyle inanılmaz seksi olmasaydı işe yarayabilirdi de. Ama cildi kusursuzdu ve makyajsız yüzü ve gözlüğünün çerçevesi göz rengini daha da açığa çıkarıyordu. Tam zamanında geldin deyip kendimi koltuğa attım. İlk başta bu parlak fikriyle gurur duymuş gibi görünüyordu ama ben hiç etkilenmeden muhabbette devam ettim ve planın iyi işe yaramadığı belli oldu. Onun gülümsemesi azaldıkça ben de pişmiş kele gibi sırıtmamak için daha çok çaba harcamak zorunda kalıyordum. O kadar eğlenceliydi ki kendimi tutamıyordum. Şebli ile Amerika 10 dakika sonra bize katıldılar. Abby'nin canı sıkılmış ve kafası karışmıştı. Ve ben de neredeyse sarhoş olmuş gibiydim. Konuşmamız onun basit bir makale yazabileceğimden şüphe etmesinden dövüşmeye olan zaafıma geçmişti. Abby ile normal konulardan konuşmak hoşuma gitmişti. Onu bir defa yatağa attıktan sonra gitmesini istemenin sıkıcılığına yeğlediğim bir durumdu. Beni anlamıyordu ve her ne kadar canını sıkıyormuşum gibi duruyorsa da beni anlamasını istiyor sayılırdım. Dolayısıyla benim de canım sıkılmıştı. Nesin sen? Karate kid mi? Dövüşmeyi nereden öğrendin? Şebli ile Amerika Abby'nin adına utanmış gibi görünüyorlardı. Neden bilmiyorum, ben rahatsız olmamıştım. Çocukluğumdan bahsetmemem çocukluğumdan utandığım anlamına gelmezdi. Alkol problemi olan sinirli bir babam ve doğuştan serseri 4 abim vardı. Öyle mi demekle yetindi. Yanakları kızardı ve o anda göğsümde bir sızı hissettim. Ne olduğundan emin değildim ama kafama takılmıştı. Utanma güvercin. Babam içmeyi bıraktı. Ağabeylerim de büyüyüp adam oldular. Utanmadım. Beden diliyle söyledikleri birbirini tutmuyorlardı. Konuyu değiştirmek için söyleyecek bir şeyler bulmaya çalıştım ve ardından o seksi, hırpani görünüşü geldi aklıma. Utanç yerini anında tahrik duygusuna bırakmıştı. Bununla başa çıkmayı tercih ederdim. Amerika televizyon izlemememizi önerdi. Abby ile aynı odadayken son istediğim şey onunla konuşamamaktı. Ayağa kalktım. Aç mısın güvercin? Ben yemek yemiştim. Amerika kaşlarını çattı. Hayır demedin. Aa, yani doğru diyorsun. Pizza yediğini unutmuştum çıkmadan önce. Abby yeniden utanmıştı ama zaman geçmeden kızgınlığı, utancını kapattı. Duygularının genelde takip ettiği sırayı öğrenmek fazla zaman almamıştı. Kapıyı açtım. Sesimin normal olmasına çabaladım. Daha önce hiçbir kızla yalnız kalmayı bu kadar çok istememiştim. Özellikle onunla seks yapmayacaksam. Haydi gel, aç olmalısın. Omuzları biraz olsun gevşedi. Nereye gidiyorsun? Nereye istersen. Bir pizzacıya gidebiliriz. Heyecandan kasıldım. Fazla hevesli görünmüş olabilirdim. Eşofmanına baktı. Doğru düzgün bir şey giymedim. Ne kadar güzel olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. İyi görünüyorsun. Hadi gidelim. Açlıktan ölüyorum. Harley'imin arkasına geçtiğinde nihayet doğru düzgün düşünebilmeye başladım. Genelde motosikletimdeyken zihnim rahatlar, düşüncelerim berraklaşırdı. Abby'nin bacakları kalçalarımı bir sarmaşık gibi kavramıştı ama bu da tuhaf bir şekilde rahatlatıcıydı. Kendimi neredeyse üstünden bir yük kalkmış gibi hissediyordum. Onun için hissettiğim bu tuhaf his dikkatimi dağıtıyordu. Hoşuma gitmemişti ama onun etrafta olmasının rahatsız edici olduğu kadar rahatlatıcı olduğunu da anımsamıştım. Kendime çekidüzen vermeye karar verdim. Abby bir güvercin olabilirdi ama yine de baş belası bir kızdı işte. Kafayı sıyırmanın lüzumu yoktu. Ayrıca o iyi kız numarasının altında gizlenen bir şey vardı. Benden gördüğü anda nefret etmesinin nedeni daha önce bana benzeyen birinin canını yakmış olmasıydı. Ama motor olmasının imkanı yoktu. Tövbe etmiş bir motor olması bile mümkün değildi. Öylelerini 1 kilometreden tanırdım. Maskem yavaşça düştü. Nihayet tanımaya değecek kadar ilginç bir kız bulmuştum ve benim başka bir versiyonum çoktan onun canını yakmıştı. Her ne kadar daha yeni tanışmış olsak da hödüğün tekinin güvercinin canını yakması düşüncesi beni deli ediyordu. Abby'nin beni kendisine zarar verebilecek biriyle özdeşleştirmesi daha da kötüydü. Pizza Shack'ın otoparkına girerken motora birden gaz verdim. Yol darmadağınık, kafamı toparlamak için yetmezdi ne de olsa. Hangi hızla gittiğimi düşünmüyordum bile. Dolayısıyla Abby motosikletten atlayıp bağırmaya başladığında elimde olmadan güldüm. Hız sınırına uydum. Evet, otobanda gidiyor olsaydık bu dediğin doğru olurdu. Kafasının üstüne topladığı saçları hınçla çekip uzun saçlarını parmaklarıyla taradı. Saçını tekrar toplamasını izlemekten kendime alıkoyamadım. Sabahları böyle göründüğünü hayal ettim ve sonra da sertleşmemek için Erayn'ı kurtarmakın ilk 10 dakikasını gözümde canlandırmam gerekti. Kan, çığlıklar, karından sarkan bağırsaklar, el bombaları, susmayan silahlar, daha çok kan. Kapıyı onun için açık tuttum. Sana bir şey olmasına izin vermem güvercin. Centilmence hareketimi görmezden geldi ve kızgınlıkla yanından geçip restorana girdi. Yazık olmuştu. Kendisi için kapıyı açık tutmak istediğim ilk kızdı. O anı iple çekmiştim ve o farkına bile varmamıştı. Peşinden içeriye girdikten sonra dolu olsun olmasın buraya geldiğimde her oturduğum köşe masasına gittim. Futbol takımı restoranın ortasında bir araya getirilmiş birkaç masaya yayılmıştı. Bir kızla geldiğim için çoktan ulumaya başlamışlardı. Ben de dişlerimi sıktım. Abby'nin duymasını istemiyordum. Hayatımda ilk defa yaptıklarımdan utandım ama uzun sürmedi. Abby'nin gıcık olmuş canı sıkın bir şekilde karşıma oturduğunu gördüğümde moralim hemen yerine geldi. İki bira ısmarladım. Abby'nin yüzündeki tiksinti ifadesi beni hazırsız yakaladı. Garson kız benimle utanmazca flört ediyordu ve bu Abby'nin hoşuna gitmemişti. Görünüşe göre canını sıkmak için hiç çaba harcamama gerek yoktu. Buraya sık gelir misin diye patladı garson kıza bakarak. Budur, kıskanmıştı. Bir dakika, belki de kadınların bana davranma şekilleri onun için iticiydi. Bu da beni şaşırtmazdı. Bu yavru başımı döndürüyordu. Benim etiketlediğini görmesine izin vermeyi reddederek dirseklerimi masaya yasladım. Senin olayın nedir güvercin? Genel olarak erkeklerden mi nefret ediyorsun yoksa sadece benden mi? Sadece senden diye düşünüyorum. Buna gülünürdü işte. Seni çözemiyorum. Benimle sevişmeden benden tiksinen ilk kızsın. Benimle konuşurken ne diyeceğini şaşırmıyorsun ve dikkatimi çekmeye de çalışmıyorsun. Bu bir oyun değil. Senden hoşlanmıyorum, o kadar. Ah, eğer benden hoşlanmadıysan burada olmazdın. Israrcılığın sonuç verdi. Yüzünün asıklığı azaldı ve gözlerinin çevresindeki kaslar gevşedi. Kötü birisin demiyorum. Ama sadece sırf vajinan var diye cepte olduğumu düşünmeni istemiyorum. Bana ne haller olduysa artık kendimi hiç tutamıyordum. Bastırmaya çalıştığım gülümsemem kahkahalar halinde serbest kaldı. Demek hıyarın teki olduğumu düşünmüyordu. Sadece yaklaşımımdan hoşlanmamıştı. Bunun çaresi kolaydı. Üstüme müthiş bir rahatlık geldi ve yıllardır gülmediğim gibi neşeyle güldüm. Belki de bütün hayatım boyunca böylesine neşeyle gülmemiştim. Tanrım, beni öldüreceksin. Budur, bizim arkadaş olmamız lazım. Hayır diyemezsin. Arkadaş olmamız sorun değil ama bu her 5 saniyede bir beni yatağa atmaya çalışmanı gerektirmez. Benimle yatmayacaksın. Anladım. İş tamamdı, gülümsedi ve o anda olasılıklarla dolu yepyeni bir dünyaya adım attım. Beynim sanki bir anda hepsi güvercine adanmış yüzlerce porno kanalı çekmeye başlamıştı ve ardından bütün sistem çakıldı. Filmler, asalet ve daha yeni başladığımız bu tuhaf arkadaşlığı yüzüme gözüme bulaştırmayı istememe konulu bilgilendirici reklamlarla bölündü. Ona bakıp gülümsedim. Sana söz veriyorum. Sen istemediğin sürece seninle ilgili fantezi bile kurmayacağım. Küçük dirseklerini masaya dayayıp ağırlığını onlara verdi. Tabii ki gözlerim doğrudan masanın kenarına bastırdığı göğüslerine kaydı. Ve ben de bunu istemeyeceğim. Dolayısıyla arkadaş olabiliriz. Meydan okuman kabul edilmiştir diye düşündüm. Peki senin hikayen nedir diye sordu Abby. Hep Travis, Kuduz It, Maddox muydun yoksa buraya geldikten sonra mı öyle oldun? O kahrolası iğrenç lakabı söylerken iki elinin iki parmağıyla tırnak işareti yapmıştı. Büzüldüm. Yok, lakabı ilk dövüşümden sonra adam buldu. O isimden nefret ediyordum ama üstüme yapışmıştı bir kere. Herkesin de hoşuna gidiyormuş gibi gözüküyordu. Dolayısıyla adam ismi kullanmaya devam etti. Rahatsız edici bir sessizlikten sonra Abby nihayet konuştu. Bu kadar mı? Bana kendine ilgili hiçbir şey anlatmayacak mısın? Lakabımdan rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Ya da anlattığım hikayeyi olduğu gibi kabul etmişti. Ne zaman bir şeyden rahatsız olup çıldıracağını, ne zaman mantıklı ve rahat davranacağını hiç bilemiyordum. Tanrım, bu hallerine bayılıyordum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ey bir omzunu silkti. Sıradan şeyler. Nereden geliyorsun? Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Bunun gibi şeyler. Gerginliğimin belli olmaması için çaba harcamam gerekiyordu. Kendim hakkında konuşmak, özellikle de geçmişim hakkında rahat yapabileceğim bir şey değildi. Birkaç tane muğlak yanıt verip konuyu geçiştirdim. Ama sonra futbolculardan birinin saçma bir espri yaptığını duydum. Ey beni ne hakkında güldüklerini anlayacağı anı dehşet içinde bekliyor olmasaydım bu kadar umurumda olmazdı. İtiraf ediyorum, bu söylediğim doğru değildi. Yaptıkları espri Abby orada olsa da olmasa da beni kızdırırdı. Ailem ve ne okuduğum hakkında soru sormaya devam etti. Ben de koltuktan fırlayıp masadakileri tek başıma ezip geçmemek için kendimi zor tutuyordum. Öfkem patlama noktasına yaklaştıkça konuşmamıza dikkat kesilmek gitgide daha da zor hale geliyordu. Neye gülüyorlar diye sordu nihayet. Başıyla gürültünün geldiği masayı işaret ederek başımı salladım. Söyle bana diye ısrar etti. Dudaklarımı ince bir çizgiye dönüşene dek birbirine bastırdım. Eğer kalkıp giderse büyük ihtimalle başka bir şansım olmayacaktı ve o hıyarların gülmek için daha fazla malzemesi olacaktı. Beklentiyle bana baktı. Lanet olsun, seni öncesinde yemeğe çıkarmak zorunda kalmama gülüyorlar. Genelde benim olayım değildir. Öncesinde mi? Neyin kastedildiğini anladığında yüzü donup kaldı. Orada benimle beraber olmaktan ötürü dehşete düşmüştü. İrkildim. Her an fırlayıp dışarı çıkmasını bekliyordum. Omuzları düştü. Kılık kıyafetin böyle olmasına rağmen seni benimle beraber görmelerine izin verdin. Bir de benim yatacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla da sana gülüyorlar diye düşünüyordum. Dur bir dakika, ne? Niye seninle görünmeyecekmişim? Abby'nin yanakları kızarıp pembeleşti. Sonra da başını eğip masaya baktı. Neden bahsediyorduk? İçimi çektim. Benim için endişelenmişti. Kılık kıyafetine güldüklerini sanıyordu. Güvencin kasıntı bir tip değildi demek ki. Kafasına daha fazla takmasına fırsat vermeden bir soru daha sordum. Senden. Sen ne okuyorsun? Şimdilik programımı seçmedim. Daha kesin kararımı vermedim ama muhasebeye meyilliyim. Buralardan değilsin. Nereden geldin? Amerika ile aynı yerdiniz. Wichita. Nasıl oldu da ta Kansas'tan buralara kadar geldin? Uzaklaşmamız gerekiyordu. Neden? Evdekilerden. Kaçıyordu. Tanıştığımız gece giydiği hırka ve incilerin göstermelik olduklarını hissetmeye başlamıştım. Ama neyi gizliyorlardı? Kişisel sorulardan oldukça çabuk rahatsız olmuştu. Ama ben konuyu değiştirmeden futbol takımındaki Kyle'i ağzını kapalı tutmayı beceremedi. Onu aldığımı göstermek için kafamı salladım. Peki neden burası? Abby bir şeyler söyledi ama kaçırdım. Futbol takımının kahkahaları ve ettikleri hıyarca laflar söylediklerini bastırdım. Hocam yanlış anlamışsın. Köpek poşeti getirmen gerekiyordu. Köpeği poşetlemen değil. Artık kendimi tutamıyordum. Sadece bana değil aynı zamanda Abby'ye de saygısızlık ediyorlardı. Ayağa kalkıp birkaç adım atınca birbirlerini itip kapıdan çıktılar. Arada da bir düzine kişinin ayaklarına bastılar. Abby'nin bakışlarını üzerinde hissedebiliyordum. O yoğunluk beni kendime getirdi. Ben de gidip masaya oturdum. Bir kaşını kaldırıp anında bütün sıkıntı ve öfkemi yok etti. Neden Esther'ni seçtiğini anlatıyordun? dedim. Az önce yaşananlar olmamış gibi yapmak büyük ihtimalle muhabbeti devam ettirmenin en iyi yoluydu. Açıklaması zor dedi omzunu silkerek. Sadece doğru tercihmiş gibi geldi. Eğer o anda nasıl hissettiğimi açıklayan bir cümle vardıysa o da buydu. Ne halt ettiğimi ya da niye böyle davrandığımı bilemiyordum. Ama masada onun karşısında oturmak bana tuhaf bir dinginlik veriyordu. Bir öfke krizinin ortasında bile gülümseyip menümü açtım. Ne demek istediğini anlıyorum. 3. bölüm Beyaz Şövalye. Şevli tam bir aşk budalası gibi kapının önünde durmuş arabasını otoparktan çıkartırken Amerika'ya el sallıyordu. Kapıyı kapatıp yüzünde fena halde ahmak bir sırıtmayla kendini koltuğa attı. Sen aptalsın dedim. Ben mi? Kendini görmeliydin. Abby buradan ayrılmak için daha fazla acele edemezdi herhalde. Yüzümü buruşturdum. Bana Abby acele ediyormuş gibi gelmemişti. Ama şimdi Şevli söylenince daireye döndüğümüzde Abby'nin epey sessiz olduğunu hatırladım. Öyle mi düşünüyorsun? Şevli güldü. Arkasına yaslanıp koltuğun ayaklığını yukarı kaldırdı. Senden nefret ediyor. Bırak peşini. Benden nefret etmiyor. Buluşmada akşam yemeğinde hedefi 12'den vurdum. Şevli her iki kaşını da kaldırdı. Buluşma mı? Trev? Ne yapıyorsun? Çünkü eğer oyun oynayacağım diye benim olayımı bozarsan seni uykunda öldürürüm. Kendimi kanepeye atıp uzaktan kumandayı aldım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ama o dediğini yapmıyorum. Şevli kafası karışmış gibi görünüyordu. Benim de en... Az onun kadar şaşkın olduğumu görmesine izin vermeyecektim. Dalga geçmiyordum dedi. Gözlerini televizyon ekranından ayırmadan. Seni yastığımla boğarım. Dediğini duydum diye patladım. Şu alışık olmadığım sular yüzme durumu canımı sıkıyordu. Ve şimdi de Pepe ile Pev kalkmış beni ölümle tehdit ediyordu. Şevli'nin kafayı takmış hali can sıkıcıydı. Şevli'nin aşık hali ise tahammül edilebilir gibi değildi. Anya'yı hatırladın mı? Onun gibi değil dedi Şevli. Bıkmış bir halde. Marley aramızda olan farklı bir şey. O benim evleneceğim kız. Bunu sadece birkaç aydan sonra mı anladın diye sordum şüpheyle. Onu gördüğüm anda anlamıştım. Başımı sağladım. Şevli'nin böyle olmasından nefret ediyordum. Çiçek, böcek ve havada uçuşan kalpler. İstisnasız her seferinde kalbi kırılıyordu ve sonraki 6 ay boyunca kendini içkiye verip öldürmemesi için ona göz kulak olmam gerekiyordu. Ama bu hali Amerika'nın hoşuna gidiyormuş gibi duruyordu. Neyse, hiçbir kadın onu kaybettim diye içip içip sade sümük ağlamama neden olamaz. Eğer benimle kalmadılarsa zaten beraber olmaya değmez demektir. Shape ayağa kalkıp gerindi. Sonra da ağır aksak odasının yolunu tuttu. Tamamen geyiksin Shape. Sen nereden bileceksin ki diye sordu. Haklıydı. Daha önce hiç aşık olmamıştım. Ama beni bu kadar değiştirebileceğine inanamıyordum. Ben de yatmaya karar verdim. Soyunup oflayarak kendimi yatağa bıraktım. Başımı yastığa koyar koymaz Abby'yi düşündüm. Konuşmamız tek kelimesi atlamadan aklımda tekrar ediyordu. Birkaç defa benimle ilgilendiğini gösterir gibi olmuştu. Benden tamamen nefret etmiyordu ve bu rahatlamama yardımcı oluyordu. İtibarımın hakkında pek özür diler gibi davranmamıştım. Ama o da rol yapmamı beklememiştim. Kadınlar yüzünden gerginleşmezdim. Abby ile birlikteyken aynı anda hem kafam dağılıyor hem de dikkat kesiliyordum. Gergin ve rahat, sıkkın ve kahkahasını zor tutacak kadar neşeli. Daha önce hiç kendimle bu kadar çok çeliştiğimi hissetmemiştim. Bu his bir nedenden ötürü daha çok onun yanında olmayı istememe neden oluyordu. 2 saat boyunca tavana bakıp ertesi gün onu nasıl göreceğimi düşündükten sonra gidip mutfaktaki Jack Daniels şişesini bulmaya karar verdim. Şat bardakları yıkanmış bulaşık makinesinde duruyorlardı. Bir tanesini alıp sonuna kadar doldurdum. Diktikten sonra bir tane daha doldurdum. Onu da indirdikten sonra bardağı lavaboya koydum ve arkama döndüm. Şevli yüzünde ukala bir gülümsemeyle eşikte duruyordu. Ve işte başladı. Aile ağacımda belirdiğin gün o ağacı kesmek istemiştim. Şevli bir defa gülüp kapısını kapadı. Ayaklarımı sürüyerek yatak odama gittim. Ona karşı çıkamadığım için gıcık olmuştum. Sabahki dersim bitmek bilmedi ve sonra apar topar kafeteryaya koşturduğum için kendimden biraz tiksindim. Abby'nin orada olup olmayacağından bile emin değildim. Ama oradaydı. Brezil tam karşısına oturmuş, Şevli ile çene çalıyordu. Yüzümde bir zafer gülümsemesi belirir gibi oldu. Ardından da içimi çektim. Hem rahatlamış hem de sıradanlığımı kabullenmiştim. Kafeterya görevlisi tepsime ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir şeyler doldurdu. Ardından masaya yürüyüp Abby'nin tam karşısına oturdum. Sandalyemde oturuyorsun Brezil. Ha, kızlardan biri mi? Travis. Abby başını salladı. Kesinlikle hayır. Bekledim. Sonunda Brezil söz dinleyip tepsisini aldı ve upuzluğu masanın sonunda bir yere geçti. "Ne haber güvercin?" diye sordum. Bana zehir tükürmesini bekleyerek, bir kızgınlık belirtisi göstermeyince aşırı derecede şaşırdım. "Bu nedir?" tepsime bakıyordu. Tepsimde tütmekte olan bulamaca baktım. Havadan sudan konuşuyordu. İyi bir işaret daha. "Kafeteryadaki bayanlar beni korkutuyorlar. Onların aşçılık becerilerini eleştirmeye kalkışamam. Ev bir çatalımla bulamacı dürtüp yiyebileceğim bir şeyler ararken beni izledi ve ardından etrafımdaki fısıltılardan rahatsız olmuş gibi göründü. Doğaldı. Okulumun öğrencileri daha önce hiç birisinin karşısında oturmak için sıkıntı yarattığımı görmemişlerdi. Hala bunu neden yaptığımdan emin değilim. Yemekten sonra şu biyoloji testi var." Amerika homurdandı. "Çalıştın mı?" diye sordu Abby. Amerika burnunu karıştırdı. "Tanrım, hayır. Geceyi erkek arkadaşımı senin Travis'le yatmayacağını tahmin ederek geçirdim." Shapley geçen gecenin muhabbetinden bahsedildiği anda suskunlaştı. Masamızın ucunda oturan Amerikan futbol oyuncuları konuşmamızı duyabilmek için sessizleşti ve Abby sandalyede iyice kaykılıp Amerika'ya öfkeli bir bakış attı. Utanmıştı. Bir nedenden ötürü herhangi bir şekilde dikkat çekmek onu ölesiye utandırıyordu. Amerika Abby'yi umursamadı ve Shapley'i dirseğiyle dürttü. Ama Shapley'nin somurtması geçmedi. "Tanrım Shape, durumun o kadar kötü ha. Keyfini yerine getirmek için ona bir paket ketçap attım. Bunun üstüne etrafımızdaki öğrenciler dedikodu malzemesi çıkar diye dikkatlerini Shapley'e Amerika'ya yönlendirdiler." Shapley yanıt vermedi ama Abby'nin gri gözleri küçük bir gülümsemenin üstünden bana baktı. "Bugün şansım çok yavar gidiyordu. İstese de benden nefret edemiyordu. Neden bu kadar endişeli olduğumu bilmiyorum. Onunla çıkmak istediğim falan yoktu. Sadece mükemmel bir platonik ilişki deneyi fırsatı sunuyormuş gibi görünüyordu. Biraz öfkeli olsa da aslında iyi bir kızdı ve 5 yıllık kalkınma planını bozmamı hiç mi hiç istemezdi. Tabii eğer böyle bir planı varsa." Amerika Shapley'nin sırtını sıvazladı. "Atlatacak. Sadece Abby'nin cazibesine dirençli olduğuna inanması biraz zaman alacak. Onu cezbetmeye çalışmadım," dedi. Tam öne geçmeye başlamışken Amerika amiralimi batırıyordu. "O benim arkadaşım." Abby Shapley'e baktı. "Sana söylemiştim, endişelenmeni gerektirecek bir şey yok." Shapley Abby'nin gözlerine baktı ve sonra da yüzündeki ifade yumuşadı. Kriz atlatılmış, Abby hepimizi kurtarmıştı. Bir dakika bekleyip söyleyecek bir şeyler bulmaya çalıştım. Abby'ye daha sonra bize uğramasını söylemek istiyordum ama Amerika'nın söylediklerinden sonra hiçlik olmayacaktı. Bir anda aklıma parlak bir fikir geldi ve tereddüt etmedim. "Sen çalıştın mı?" Abby surat astı. "Ne kadar çalışırsam çalışayım biyolojiden anlamıyorum. Bir türlü kafam basmıyor." Ayağa kalkıp başımla kapıyı işaret ettim. "Haydi gel." "Ne?" "Gidip notlarını alalım. Çalışmana yardımcı olacağım." "Travis, kaldır kıçını güvercin. O testten full çekeceksin." Bunu takip eden 3 saniye hayatımın en uzun 3 saniyesiydi. Abby nihayet ayağa kalktı. Amerika'nın yanından geçerken saçını çekti. "Sınıfta görüşürüz Mer." Gülümsedi. "Senin için yer tutarım. Her türlü yardıma ihtiyacım olacak." Kafeteryadan çıkarken kapıyı onun için açık tuttum. Ama fark etmiş gibi görünmüyordu. Bir kez daha korkunç şekilde hayal kırıklığına uğradım. Ellerimi cebime sokup Morgan Hall'a kadar olan kısa yol boyunca yanında yürüdüm ve sonra da kapısının anahtarıyla uğraşırken onu izledim. Abby nihayet kapıyı açtı ve biyoloji kitabını yatağın üstüne attı. Oturup bağdaş kurdu. Ben de kendimi yatağa attım ve ne kadar katı ve rahatsız olduğunu fark ettim. Bu okuldaki kızların bu kadar sinirli olmalarına şaşmamak gerekiyordu. Bu kahrolası yataklarda doğru dürüst dinlenmeleri mümkün değildi. Tanrım. Abby ders kitabının ilgili sayfasını açtı. Ben de çalışmaya başladım. Bölümün temel konularının üstesinden geçtik. Ben konuşurken sakince beni izliyor gibiydi. Sanki aynı anda ağzımdan çıkan her kelimeyi ezberliyor, hem de nasıl olup da okuyabildiğime şaşırıyordu. Birkaç defa ifadesinden anladığını görüp konuyu tekrar ettim. O zaman da gözleri parlıyordu. O noktadan sonra gözlerindeki o ışıl ışıl ifadeyi görebilmek için yoğun çaba göstermeye başladım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan derse girme vakti gelmişti. İçimi çektim ve notlarıyla şakadan başına vurdum. "Buradakileri anladın. Bu notları ezbere biliyorsun. Peki göreceğiz. Seninle sınıfa yürüyeceğim. Yolda sana sorular sorarım. Beni kibarca reddetmesini bekledim." Ama sadece küçük bir gülümsemeyle bakıp başını sağlamakla yetindi. Hole girince içini çekti. Bu testi beceremezsem kızmazsın değil mi? Benim ona kızmamdan mı endişe ediyordu? Bununla ilgili ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum ama epey muhteşem bir duyguydu. Öyle bir şey olmayacak güvercin ama bir sonraki test için daha erken çalışmaya başlamamız lazım deyip onunla beraber bilim binasına yürüdüm. Ona arda arda sorular soruyordum. Çoğunu anında yanıtlıyordu. Bazılarında ise tereddüt ediyordu ama hepsini doğru yanıtlıyordu. Dersinin olduğu sınıfa geldiğimizde yüzündeki takdir ifadesini görebiliyordum. Ama bunu kabul etmek için çok gururluydu. Yık ortalığı dedim. Başka ne diyebileceğimi bilememiştim. Parker Hayes yanımızdan geçerken başıyla selam verdi. Hey Trev, o ukala dümbeliğinden nefret ederdim. Parker dedim selamına karşılık vererek. Parker peşimde dolanıp beyaz atlı prens statüsünü kullanarak kızları yatağa atmayı seven adamlardandı. Bana hovarda demeyi severdi ama işin aslı kendisinin çok daha alengirli bir oyun oynadığıydı. Fethettiği kızlara dürüst davranmıyordu. Onları umursuyormuş gibi yapar, sonra da kolayca terk ederdi. İlk yılımızda bir gece Janet Littleton'ın Red Door'dan daireme götürmüştüm. Parker Janet'ın arkadaşını yatağa atmaya uğraşıyordu. Kulüpten çıktıktan sonra kendi yollarımıza gitmiştik ve ben Janet'la işimi hallettikten sonra bir ilişki istemiyormuşum gibi yapmayınca o da son derece canı sıkılmış bir halde arkadaşını aramış ve gelip kendisini almasını istemişti. Arkadaşı hala Parker'la beraberdi. Dolayısıyla Parker gelip Janet'ı almak zorunda kalmıştı. Bundan sonra Parker'ın fetihlerine ekleyeceği yeni bir öyküsü olmuştu. Hangi kızı yattıysam genellikle Janet'ın imdadına yetiştiği günü anlatıp artıklarımı topluyordu. Ona tahammül ediyordum ama ucu ucuna. Parker'ın bakışları güvercine sabitlendi ve o anda gözleri ışıldadı. Merhaba Ebi. Parker neden benim götürdüğüm kızları götürüp götüremeyeceğini görmek konusunda bu kadar ısrarcı olduğunu anlayamıyordum ama Ebi ile birkaç haftadır aynı dersi alıyorlardı ve onunla daha şimdi ilgileniyordu. Bunun nedeninin benimle onu konuşurken görmesi olduğunu bilmek neredeyse öfkeden gözümün dönmesine neden olacaktı. Merhaba dedi. Abby hazırlıksız yakalanıp, belli ki kendisiyle aniden konuşmaya başlayanın kim olduğunu bilmiyordu. Bu yüzünden okunuyordu. O kim diye sordu bana. Umursamazmış gibi omzumu silktim ama sınıfın öbür ucuna koşup Parker'ın o şımartılmış götünü tekmelemek istiyordum. Parker Hayes dedim. İsmi ağzımda kötü bir tat bırakmıştı. Benim Sig Tau biraderlerimden biri. Bu da kötü bir tat bırakmıştı. Kardeşlerim vardı. Hem cemiyetten hem de kan bağıyla. Parker her iki sınıftan da değilmiş gibi geliyordu. Daha çok ne yaptığını göreyim diye yakınımda tuttuğum baş düşmanımdı. Sen bir cemiyete mi üyesin diye sordu Abby, küçük burnunu karıştırıp. Sigma Tau Shep'in cemiyeti. Senin bildiğini sanıyordum. Yani sende pek cemiyet üyesi tipi yoktu ondan, dedi kollarımın ön tarafındaki dövmelere bakarak. Abby'nin gözlerinin yeniden benim üstümde olduklarını bilmek anında keyfimi yerine getirmişti. Babam buradan mezun ve arkadaşlarımın hepsi Sigma Tau. Aileden geliyor. Senin de cemiyet üye olup bağlılık yemini etmeni mi istediler diye sordu şüpheyle. Aslında hayır, cemiyettekiler iyi çocuklar dedim. Kağıtlarına bir fiske atarak kağıtlarını ona geri verdim. En iyisi sen Afi'ye gir. O kusursuz gülümseme. Bana yardım ettiğin için teşekkürler. Beni dirseğiyle dürtünce elimde olmadan gülümsedim. Afi'ye girip Amerika'nın yanına oturdu. Parker ona bakıyor, kızların konuşmasını izliyordu. Koridorda yürürken bir masa alıp kafasında kırmayı hayal ettim. Derslerin bitmiş olduğu için ortalıkta takılmamın bir anlamı yoktu. Haliyle uzun bir yolculuk kafamı dağıtmama yardımcı olur ve Parker'ın sinsin sesin kendini Abby'ye beğendi düşünerek delirmemi engellerdi. Dolayısıyla düşünecek daha çok zamanım olsun diye uzun yoldan gittim. Yolda koltuğa atmaya değecek birkaç tane kız öğrenci gördüm. Ama Abby'nin yüzü gözümün önüne gelip duruyordu. O kadar sık oluyordu ki kendimi gıcık olmaya başlamıştım. 15 yaşımdan beri özel ilişkiler kurdum. 16 yaşın üstündeki her kıza berbat davrandığım için adım çıkmıştı. Öykümüz tipik bir öykü olabilirdi. Kötü çocuk iyi kıza aşık olur. Ama Abby bir prenses değildi. Bir şeyler gizliyordu. Belki de bizi birbirimize bağlayan özellik buydu. Geride bıraktığı şey. Otoparka girip motorumdan indim. Harley'de daha iyi düşünebileceğime bu kadar güvenmemeliydim. Düşünmüştüm aslında ama ulaştığım sonuçların hiçbirinin bir anlamı yoktu. Sadece ona olan şu tuhaf takıntımı gerekçelendirmeye çalışıyordum. Aniden keyfim feci kaçmıştı. Kapıyı çarparak içeri girdim ve koltuğa oturup uzaktan kumandayı o an bulamayınca daha da sinirlendim. Şeypli kanepede oturmak için yanından geçerken yanıma siyah plastik bir şey düştü. Uzaktan kumandayı alıp televizyona doğrulttum ve açma düğmesine bastım. Uzaktan kumandayı niye yatak odağında bırakıyorsun ki? Buraya getirmek zorundasın diye patladım. Bilmiyorum kanka, alışkanlık işte. Senin sıkıntın ne? Bilmiyorum diye homurdandım. Televizyonu açıp sessiz tuşuna bastım. Bir Abernathy. Shapley'nin kaşları kalktı. Ne olmuş ona? Beni etkiliyor. Onu yatağa atıp kurtulmam lazım diye düşünüyorum. Shapley bir süre ne diyeceğinden emin olamadan beni süzdü. Yeni geliştirdiğin kendini kontrol becerin sayesinde hayatımı dağıtmamanı takdir etmiyorum, sanma. Ama daha hiç benim iznime ihtiyacın olmamıştı. Sakın bana birini önemsemeye başladığını söyleme. Hıyarlık etme. Shapley sırıtmasına engel olamadı. Onu umursuyorsun. Demek tek gereken seninle 24 saatten uzun bir süre boyunca yatmayı reddeden bir kızmış. Laura beni bir hafta bekletti. Ama Abby'nin sana zaman ve yer vereceği yok, değil mi? Sadece arkadaş olmak istiyor. Bana cüzamlı muamelesi etmediği için şanslı sayılırım herhalde. Rahatsız edici bir sessizlikten sonra Shapley başını salladı. Korkuyorsun. Neden? Diye sordum. Kendini beğenmiş şüpheci bir sırıtmayla, reddedilmekten. Her şeye rağmen kuduz it bizim gibi biri çıktı. Gözüm seyirdi. O lakaptan öylesine nefret ettiğimi biliyorsun Shep. Shepley gülümsedi. Biliyorum. Neredeyse şu anda hissettiklerinden nefret ettiğin kadar. Ve sen de iyi hissetmeme hiç yardımcı olmuyorsun. Demek onu seviyorsun ve korkuyorsun. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey. Sadece nihayet beraber olmaya değecek bir kız bulmam ve onun benim için fazla iyi olması berbat bir durum, o kadar. Shepley kahkahasını durdurmaya çalıştı. Sıkıntılı durum. Bununla bu kadar eğlenmesi beni gıcık ediyordu. Gülümsemesini bastırıp neden kendi kendine kararını vermiyorsun? Çünkü onu tam da bu kararı onun yerine almaya isteyecek kadar umursuyorum. Şevkle gerinip ayağa kalktı. Çıplak ayaklarını halıya sürüyerek yürüdü. Bira ister misin? Evet, haydi arkadaşlar içelim. Demek onunla takılmaya devam edeceksin, öyle mi? Niye bu bana işkenceymiş gibi geliyor? Söylediklerini düşündüm. Gerçekten de işkence gibi gözüküyordu. Ama onu uzaktan izlemekle yetinecek kadar kötü değildi. Onun bana kalmasını istemiyorum. Ya da başka bir hıyara. Senden başka herhangi biriyle de olmasın yani. Hocam bu delilik. Sen sussana biraz. Bira getirecektin ya. Yürü hadi. Shapley omzunu silkti. Chris Jenks'in aksine Shapley ne zaman susması gerektiğini bilirdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 50.